Ayrım 28, Aslanlar Vadisi, Ken Follett, sayfa 313. Bir uyu gelir gelmez Anatoli telsizle bütün kolları bir anda aradı. Çevrelerinde gördüklerini anlatmalarını istedi. Jean-Pierre onların dereleri, gölleri, tepeleri tariflerinden nerede olduklarını tahmine çalışıyordu. Hesaba vurulunca çok yavaş ilerledikleri anlaşılıyordu. Ama çok engebeli bir arazide hep yokuş yukarı gidiyorlardı. Jane ile Alice de aynı koşullar yüzünden ağır ilerlemek zorundaydılar. Her kolun bir kılavuzu vardı. Yolun çatallaştığı ve her ikisinin de Nuristan'a gittikleri yerlerde en yakın köyden yedek bir kılavuz daha alıyorlar ve yol ikiye bölünüyordu. Öyle olduğunda Jean-Pierre'in haritası kırmızı başlı küçük iğnelerden kızamık çıkarmışa dönmüştü. Öğleden sonra beklenmedik bir şey oldu. Afganistan'a durumu yerinde görmeye gelen gözlüklü bir general Bagram'a uğrayınca Anatoli'nin vergi mükelleflerinin paralarını nasıl harcadığını öğrenmek istedi. General büroya girmeden birkaç dakika önce Anatoli durumu adama çıtlattı. Az sonra da general peşinde yavruları olan anaç bir ördek gibi daldı içeri. Jean-Pierre Anatoli'nin ziyaretçiyi idare etmedeki ustalığına şaşırmıştı. Hemen enerjik ama şaşkın olmayan bir tavırla ayağa fırladı. Generalin elini sıktı, bir iskemle sundu, açık kapıdan dışarı emirler yağdırdı. Generalle bir iki kelime konuştuktan sonra özür dileyip telsizle konuştu. Konuştuklarını Jean-Pierre'e çevirdi ve doktoru generalle tanıştırdı. Generalin sorduğu soruları Jean-Pierre'in haritasındaki iğneleri göstererek yanıtlıyordu. Tam bu anda araştırma kollarından birinden bir telsiz konuşması başlayınca Anatoli haberi dinlemek için generali susturdu. Jean-Pierre heyecanla olup bitenin kendisine anlatılmasını bekledi. Telsizdeki ses sustu, Anatoli bir soru sorup karşılığını aldı. Daha fazla dayanamayan Jean-Pierre ne görmüş diye sordu. Anatoli ona bakmadan generalle konuştu, sonra Jean-Pierre'e döndü. Nuristan Vadisi'nin Atati diye bir köyünde iki Amerikalı bulmuşlar. Tamam, onlar sanırım. Jean-Pierre Anatoli'nin bu durgunluğunu anlayamadı. Elbette onlar dedi. Senin askerin Amerikalı ile İngiliz arasındaki farkı bilemezler. Herhalde ama bebek falan olmadığını söylüyorlar. Bebek yok mu? Jean-Pierre'in kaşları çatıldı. Nasıl olabilirdi bu? Jane Şantalı Beş Aslan Vadisi'nde Rabia, Zehra ya da Farah'a bırakmış olabilir miydi? Hayır, olamazdı. Peki ya bebeği yakalanmadan hemen önce bu Atati köyünde bir aileye bırakmış olabilir miydi? Bu da pek olası değildi. Jane güdüsel olarak tehlike anlarında çocuğunu yanında tutmak isteyecekti. Şantal ölmüş müydü yoksa? Bir yanlışlık olmalı diye düşündü. Haberleşmede bir bozukluk, bir parazit belki. Ya da araştırma kolunun başındaki subayın bebeği görememiş olması. Anatoli'ye hayal kurmayalım dedi. Gidip görelim. Ekiple senin gitmeni istiyorum. Elbette. Jean-Pierre Anatoli'nin söylediği şeyi ilk anda anlamamıştı. Yani sen gelmiyor musun?
Hayır.
Neden? Burada kalmam gerek. Anatoli generale baktı. Peki. Askeri bürokrasi içinde de güç oyunları vardı kuşkusuz. General üstteyken Anatoli bir düşmanının arkasından konuşmaması için onu yalnız bırakamazdı. Anatoli telsizle bir dizi emir verdi. Konuşması daha bitmeden içeri giren emir eri Jean-Pierre'e gelmesi için işaret etti. Anatoli eliyle kapattı mikrofonu. Sana kalın bir şey verecekler. Nuristan'da kış başladı bile. Görüşmek üzere. Jean-Pierre emir eriyle çıktı. İki helikopter pervaneleri çalışır durumda bekliyordu. Güdük kanatları altında roket yuvaları olan böcek gözlü bir Hint ile daha büyük olan Hip. Jean-Pierre Hip'in ne işe yarayacağını merak etti. Ama sonra araştırma kolunu geri getireceğini hatırladı. Helikopterlere varmadan arkadan bir asker koşup bir kaput verdi Jean-Pierre'e. Helikopterler hemen kalktılar. Jean-Pierre heyecanlı bir beklenti içindeydi. İçeride 8-10 asker birlikte oturuyordu. Üstten çıktıklarında Subay Jean-Pierre'in yanına gelmesi için işaret etti. Jean-Pierre pilotun yanına gitti. Adam kesik bir Fransızca ile "Sizin tercümanlığınızı yapacağım," dedi. "Teşekkür ederim. Nereye gittiğimizi biliyor musunuz?" "Evet efendim, koordinatları aldım. Ayrıca araştırma kolu ile telsiz bağlantım da var." "Çok güzel." Jean-Pierre böyle saygılı bir davranış görmesine şaşırmıştı. Bir KGB albayı ile dolaşa dolaşa bir şeref rütbesi almıştı sanki. Yerine dönerken içeri girdiğinde Jane'in kendisini nasıl karşılayacağını düşündü. Rahatlamış mı olacaktı, meydan okurcasına mı, yoksa yalnızca bitkin mi? Alice öfkeli olacaktı kuşkusuz. "Ben nasıl davranayım?" diye düşündü Jean-Pierre. "Onları karşımda kıvrandırmak istiyorum ama şerefimi elden bırakmamalıyım. Ne söyleyeceğim peki?" Sahneyi gözlerinin önünde canlandırmaya çalıştı. Alice ile Jane bir caminin avlusunda ya da taştan bir kulübenin toprak zemininde elleri ayakları bağlı olarak ve Kalaşnikovlu askerlerin koruması altında oturuyor olacaklardı. Herhalde aç ve üşümüştüler. Jean-Pierre üzerinde Rus kaputu olduğu halde kendinden emin bir tavırla arkasında ast rütbeli subaylarla girecekti içeri. Onlara uzun uzun bakacak ve... Ne diyecekti? Yine karşılaştık, çok fazla dram kokuyordu. "Bizden kaçabileceğinizi mi sandınız da?" Olmuyordu. "Hiç şansınız yoktu." Daha iyiydi ama onun da pek havası yoktu. Dağlara doğru uçarlarken ısı iyice düşmüştü. Jean-Pierre kaputu giyip açık kapıdan aşağı baktı. Beş Aslan Vadisi'ni andıran bir vadiden geçiyorlardı. Bunun da dağların gölgesinde kalan orta bölümünde bir nehir akmaktaydı. Çevre doruk ve yamaçlarda kar vardı. Jean-Pierre pilotun yanına gidip "Neredeyiz?" diye sordu. "Sakardağ'a vadisi burası. Kuzeye yaklaşınca adı Nuristan Vadisi oluyor. Atatürk'e kadar hep bunun üzerinde uçacağız." "Daha ne kadar kaldı?"
"20 dakika."
"Bir sonsuzluk kadar." Jean-Pierre sabırsızlığını güçlükle bastırıp askerlerin arasına döndü. Hepsi de sessizce kendisine bakıyorlardı, korkuyorlar gibiydi. Belki de onun KGB'den olduğunu düşünüyorlardı. "KGB'denim elbette," diye düşündü. Askerlerin neler düşündüklerini merak etti. Memleketi kendi memleketi olacaktı. Moskova'da bir dairesi olacaktı. Jane ile mutlu bir evlilik yaşamı olur muydu bundan sonra? Kendisi bu askerler gibi yabancı ülkelerde savaşacak, izinlerinde evine dönmek isteyecek, karısıyla yatmak, kızının büyüdüğünü görmek isteyecekti. O yüzden Jane ile Chantal dairesine yerleşeceklerdi. "Ben Jane'e ihanet ettim, o da bana," diye düşündü. "Belki de bağışlayabiliriz birbirimizi artık, hiç olmazsa Chantal'ın hatırı için." Chantal'a ne olmuştu? Az sonra öğrenecekti bunu. Helikopter alçalıyordu, oraya varmış sayılırlardı. Jean-Pierre bir daha kalkıp pencereden baktı. Nehirle küçük bir kolunun birleştiği bir otluğa inmekteydiler. Tepenin yamacında birbiri üstünde sevimli evler vardı. Jean-Pierre bu tür köylerin resimlerini Himalayalar konusundaki bir kitapta gördüğünü hatırladı. Helikopter yere kondu, Jean-Pierre atladı. Çayırın öte yanında bir grup Rus askeri ahşap evin en alttakinden çıktılar. Jean-Pierre sabırsızlıkla bekliyordu tercüman pilotu. Adam sonunda helikopterden indi. "Haydi gidelim," dedi Jean-Pierre. Koşmamak için güç tutuyordu kendine. Alice ile Jane askerlerin çıktığı evde olmalıydılar. O yana doğru hızlı adımlarla yürüdü. Kızmaya başlamıştı. Uzun zamandır içinde bastırdığı öfkesi taşmak üzereydi. "Şerefli olmanın canı cehenneme," diye düşündü. "Bu aşağılık çifte kendileri için ne düşündüğümü açıkça söyleyeceğim." Araştırma koluna yaklaşınca grubun başındaki subay konuşmaya başladı. Jean-Pierre pilota dönüp "Nerede olduklarını sor," dedi. Pilot sorunca subay ahşap evi gösterdi. Jean-Pierre askerleri yarıp içeri girdi. Bir köşede tahta bir sıraya bağlı iki kişi vardı. Jean-Pierre dehşet içinde baktı çifte. Ağzı açık kalmış, yüzü bembeyaz kesilmişti. 18-19 yaşlarında zayıf, hastalıklı görünüşlü, uzun saçlı, sarkık bıyıklı bir delikanlı ile saçlarına çiçek takmış iri memeli bir kız. Delikanlı Jean-Pierre'a bakarak, "Hey ahbap, bize yardım etsene, boka saplandık burada," dedi. Jean-Pierre patlayacak gibiydi. Katmandu yolunda iki hippiydi bunlar. Ne büyük bir hayal kırıklığı. Tüm dünya kaçak bir batılı çifti ararken burada işleri neydi? Jean-Pierre iki esrarkeşe yardım edecek değildi kuşkusuz. Dönüp çıktı kulübeden. Pilot ancak içeri giriyordu. Jean-Pierre'in yüzünü görünce ne oldu diye sordu. "Yanlış insanlar, gel benimle." Adam Jean-Pierre'in arkasından koştu. "Yanlış insanlar mı? Bunlar Amerikalı değiller mi?"
"Amerikalı ama aradığımız insanlar değil."
"Şimdi ne yapacaksınız?" "Anatoli ile konuşacağım. Telsizle bul onu bana." Helikoptere bindiler yine. Jean-Pierre makineli tüfekçinin koltuğuna oturup kulaklıkları taktı. Sonunda Anatoli'nin sesi çok uzaktan parazitli olarak duyuldu.
"Jean-Pierre dostum, ben Anatoli, neredesin?"
"Atati'deyim. Yakaladıkları iki Amerikalı Alice ile Jane değil, Nirvana'yı arayan iki zavallı çocuk."
"Buna hiç şaşırmadım Jean-Pierre."
"Ne?" diye Jean-Pierre konuşmayı kesti, haberleşmenin tek yönlü olduğunu unutarak.
"Alice ile Jane'in Linar Vadisi'nde görüldükleri hakkında birkaç rapor aldık. Araştırma kolu onları bulamadı ama çok yaklaştı, tamam."
Jean-Pierre'in heyecanı yeniden başlamıştı. "Linar Vadisi mi? Nerede burası, tamam?"
"Bulunduğunuz yere yakın, Atati'nin 15-20 mil güneyinde, Nuristan Vadisi ile birleşiyor, tamam."
"Bu kadar yakına, emin misin?"
"Tamam." "Araştırma kolu geçtiği köylerde sorgulama yapmış, Alice ile Jane'in tanımlarına uyan kişiler görülmüş, bir bebekten de söz ediliyor, tamam."
"Öyleyse onlardı, şimdi nerede olduklarını hesaplayabilir miyiz,
tamam?" "Şu anda olamaz, ben de araştırma koluna katılmak üzere yola çıkıyorum. O zaman ayrıntıları alırım, tamam."
"Yani sen Bagram'da değil misin?
Konuğun ne oldu?" "Tamam, gitti. Ben şimdi havadayım ve Mundol adında bir köyde araştırma koluna katılacağım. Nuristan Vadisi'nde, Linar'ın Nuristan'la birleştiği yerde, beni orada bul. Geceyi orada geçirip sabaha araştırmayı ele alırız, tamam."
"Orada olacağım." Jean-Pierre'in aklına bir şey gelmişti. "Bu hippileri ne yapalım,
tamam?" "Onları sorgulama için Kabil'e gönderirim. Orada maddi dünyanın gerçeklerini anlatacak insanlarımız var. Pilotu ver şimdi, tamam."
"Mundol'da görüşürüz."
"Tamam."
Anatoli pilotla Rusça konuşmaya başlayınca Jean-Pierre kulaklığı çıkardı. Anatoli'nin iki zararsız hippiyi sorguya çekmek için zaman harcamasını anlamamıştı. Bunların casus olmadıkları belliydi. Ama birden bu iki kişinin Jane ile Alice olmadıklarını bilen tek kişinin kendisi olduğunu fark etti. Alice ile Jane, Jean-Pierre'i kandırıp yakalananların iki ipi olduğunu söyletmiş olabilirlerdi. Çok kuşkucu domuzun biriydi bu Anatoli. Jean-Pierre pilotun sözünün bitmesini sabırsızlıkla bekledi. Mundol'daki araştırma kolu hedefe çok yaklaşmış görünüyordu. Alice ile Jane belki de yarın yakalanacaklardı. Kaçma girişimleri aşağı yukarı boşunaydı aslında. Ancak ikisi de elleri ayakları bağlı bir Rus cezaevine tıkılmadan Jean-Pierre'in içi rahat etmeyecekti. Pilot kulaklığı çıkardı. "Bu helikopterle sizi Mundol'a götüreceğiz.
Hip diğerlerini üste götürecek."
"Peki." Birkaç dakika sonra diğerlerini bırakıp havalanmışlardı bile. Hava kararmak üzereydi. Jean-Pierre Mundol köyünü karanlıkta nasıl bulacaklarını merak etmeye başladı. Nehir boyunca ilerlerken karanlık da iyice bastırmıştı. Pilot sürekli telsizle konuşuyordu. Jean-Pierre yerdekilerin ona yön verdiklerini tahmin etti. 10-15 dakika sonra yerde çok güçlü ışıklar göründü. Işıkların bir mil ötesinde de ay geniş bir su üzerinde yansıyordu. Helikopter bir tarladaki diğer iki helikopterin yanına indi. Bir kenarda bekleyen bir asker Jean-Pierre'i çayırdan geçirip yamaçtaki köye götürdü. Evlerden birinde kurt postundan geniş bir paltonun içinde Anatoli oturuyordu. Anatoli pek neşeliydi.
"Jean-Pierre, Fransız dostum benim, zafere yaklaştık."
Doğulu yüzlü bir insanın böyle neşeli olması garip geliyordu.
"Biraz kahve al, içinde vodka da var." Jean-Pierre, Anatoli'ye hizmet ettiği anlaşılan bir kadından karton bir fincan aldı. Anatoli'ninki gibi portatif bir iskemleye oturdu sonra. İskemleler ordu malına benziyordu. Ruslar bu kadar eşya taşıyorlarsa portatif iskemle, kahve, vodka ve karton bardak o zaman Alice ile Jane'den hızlı yol alamazlardı herhalde. Anatoli adamın aklından geçenleri okumuştu. Benim helikopterimle biraz lüks eşya getirdim dedi. KGB'nin de bir şerefi vardır. Jean-Pierre Anatoli'nin yüz ifadesini okuyamadığı için şaka mı ciddi mi konuştuğunu anlayamadı. Konuyu değiştirdi. Son haberler ne? Kaçaklarımız bugün Bosaydur ve Linar köylerinden kesinlikle geçmişler. Bu öğleden sonra araştırma kolu kılavuzunu kaybetmiş. Herif aniden ortadan yok olmuş. Evine dönmüştür herhalde. Anatoli sanki bu nokta canını sıkıyormuş gibi kaşlarını çattı. Neyse ki hemen o sırada yeni birini bulmuşlar.
Senin o ikna edici tekniğini kullanarak sanırım.
Hayır, bu gerçek bir gönüllüymüş diyorlar. Köyde bir yerde şimdi.
Nuristan'da gönüllü daha çok çıkar elbette dedi Jean-Pierre. Bunlar savaşa pek alışmamışlardır. Ayrıca bunlarda vicdan falan gibi duygular da yokmuş derler.
Bu yeni kılavuz bize katılmadan önce görmüş kaçakları. Linar'ın Nuristan'da birleştiği yerde görmüş onları. Güneye bu yöne sapmışlar.
Güzel.
Bu gece araştırma kolu buraya vardıktan sonra kılavuz köylüleri sorguya çekince bebekli bir çiftin bugün öğleden sonra güneye doğru giderlerken görüldüğünü öğrendi.
Şu halde kuşku kalmadı dedi Jean-Pierre.
Hiç kalmadı. Onları yarın mutlaka yakalayacağız.
Jean-Pierre diğer bir KGB lüksü olan şişirilmiş lastik şiltede uyandı. Gece ateş söndüğü için hava buz gibiydi. Loş odanın öteki yanında Anatoli'nin şiltesi boştu. Jean-Pierre ev sahiplerinin geceyi nerede geçirdiklerini bilmiyordu. Yemek getirmelerinden sonra Anatoli göndermişti onları. Afganistan sanki özel krallığıymış gibi davranıyordu. Belki de öyleydi. Jean-Pierre doğrulup gözlerini ovuştururken Anatoli'nin kapının önünde durmuş kendisine bakmakta olduğunu gördü.
Günaydın dedi.
Anatoli
daha önce buraya gelmiş miydin diye sordu.
Jean-Pierre hala uyku sersemiydi. Nereye?
Nuristan'a.
Hayır.
Çok garip.
Jean-Pierre sabahın bu saatinde bu bilmeceli konuşmadan hiç hoşlanmamıştı. Niye? Bunda garip olan ne var diye sordu.
Az önce yeni kılavuzla konuşuyordum.
Adı neymiş?
Muhammed ya da Mahmut gibi milyonlarcasında olan bir at.
Bir Nuristanlı ile nece konuştun?
Fransızca, İngilizce, Rusça, Dari dili, karışık bir şeyler işte. Bana dün gece ikinci helikopterle kimin geldiğini sordu. Kaçakları teşhis edebilecek bir Fransız falan gibi bir şey söyledim. Adını öğrenmek istedi, onu da söyledim. Neden bu kadar ilgilendiğini anlamak için istediğini sormasına izin veriyordum. Ama başka bir şey sormadı, seni tanıyormuş gibi geldi.
Olanaksız.
Sanırım öyledir.
Peki neden kendisine sormuyorsun?
Sana yalan söyleyip söylememekte bir nedeni olup olmadığını anlayana kadar bir insana soru sormanın anlamı yoktur.
Anatoli dışarı çıktı. Jean-Pierre kalktı, iç çamaşırları ve gömleğiyle yatmıştı. Pantolonunun çizmelerini giydi, kaputu omuzlarına atıp dışarı çıktı. Tüm vadiyi gören tahta bir verandadaydı. Aşağıda nehir tarlalar arasında kıvrıla kıvrıla akıyordu. Güneyde dağlarla çevrili bir göle boşalıyordu. Güneş daha doğmamıştı. Suyun üzerindeki sis öteki ucunu gözlerden saklıyordu. Çok hoş bir manzaraydı. Jean-Pierre Nuristan'ın en verimli ve kalabalık yerinin burası olduğunu hatırladı. Bölgenin diğer kısımları bomboştu. Rusların bir sahra tuvaleti kazdıklarını görünce memnun oldu Jean-Pierre. Afganlar içtikleri suyu pislettiklerinden bağırsak kurtlarından kurtulamıyorlardı. Ruslar burada denetimi bir ele geçirsinler, burayı adam ederler diye düşündü. Çayırdağa indi, tuvaleti kullandı. Nehirde yıkandıktan sonra ateşin çevresinde duran askerlerden bir fincan kahve aldı. Araştırma kolu yola çıkmaya hazırdı. Anatoli araştırmayı buradan yönetmeye ve gruplarla telsiz bağlantısı kurmaya karar vermişti.
Helikopterler Jean-Pierre de kendisine avları göründüğü anda götürmeye hazır bekleyeceklerdi. Jean-Pierre kahvesini içerken Anatoli köy tarafından geldi. "O lanet kılavuzu gördün mü?" diye sordu. "Hayır, yok olmuş." Jean-Pierre kaşlarını kaldırdı, ötekisi gibi. "Adam olmaz bu insanlar. Köylülere sormam gerekecek. Gel de bana çevirmenlik yap."
"Ben bunların dilini bilmem."
"Belki onlar senin Darin'i anlarlar."
28. ayrımın sonu. Sayfa 324.